Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 8 Eylül 2023 tarihinde enerji kitapları kısmında bu sefer önümüzdeki ay çıkacak, 2 ay sonra çıkacak olan Promotion of Green Electricity in Germany and Turkey, Almanya ve Türkiye'de yeşil elektriğin promosyonu, Dünya Ticaret Örgütü ve AB hukuk kapsamında karşılaştırması adlı kitabıyla Sayın Onur Çağdaş Artantaş var. Hocam merhaba.
Merhaba Barış Bey. Teşekkür ediyorum.
Hocam önce seni ve kitabını tanıyalım.
Teşekkür ediyorum. Ben 2013 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışıyorum. Ankara Hukuk'tan mezunum. Yüksek lisansımı da Ankara Hukuk'ta yapmıştım. O kamu hizmetleri üzerine. Daha sonrasında Almanya'da DAD bursuyla Bucerius Law School'da doktora çalışmalarıma başlamıştım. Ve 2017'den beri aslında bu konu üzerine, yani yeşil elektriğin, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin teşviki üzerine çalışıyorum. Bu kitap benim doktora tez konumun kitaplaşmış hali aslında. Tez çalışmalarım kitaplaşmış hali. Yaklaşık olarak 2018'den beri sürekli olarak yazdığım bu notlarım ve en son oluşturduğum tezin kitaplaşmış hali. 5 yıllık bir çalışma ve çok fazla arada yenilemek zorunda kaldım ve en son bu güncel haline de daha yeni son 1-2 aylık dönemi kapsayarak verdiğim, o dönemki mevzuatı ve politikaları kapsayarak verdiğim bir çalışma. Kasım civarında Springer'dan Almanya'da çıkmış olacak İngilizce dilinde.
Ben baktım, oldukça da fiyatı da yüksekti ama kitabı bir şekilde edinip okumaya çalışacağız. Bu kitabın en önemli tespiti, mesajı ne? Ve sizle daha önce konuştuğumuzdan sorayım. Bu kitabı niye okumalıyız?
Her kitabın aslında bir hedef kitlesi oluyor. Bu kitabın da hedef kitlesi. Tabii ki bu bir monografi, bir hukuki monografi. Biraz politikadan bahsediyor ama ana hedef kitlesi enerji uzmanları. Ve enerji alanında çalışan akademisyenler. Ve belki enerji ekonomisi üzerine de çalışan insanlar. Burada benim özellikle denemek istediğim, belki tezi yazarken de ve kitaplaştırırken de burada bir literatür boşluğu var dediğim kısım şuydu. Teşvik üzerine aslında dünya üzerinde çok fazla modelleme var. Teşvik üzerine çok fazla konuşuyoruz. Yenilenebilir enerjinin teşvik üzerine çok fazla konuşuyoruz ama bunun bütüncül bir hukuki incelemesi çok ya nadiren yapılıyor ya da yapıldığı zaman sadece tek bir açıdan yapılıyor. Ben biraz daha bunu bütüncül ve karşılaştırmalı bir örnek olarak Türkiye-Almanya karşılaştırmasını, hem Dünya Ticaret Örgütü hem Avrupa Birliği karşılaştırmasını daha bütüncül yapmaya çalışmıştım. Tezimin zaten ana konusu buydu. Tez danışmanım da, bu Bucerius Law School'dan Profesör Doktor Michael Pelling'in de önerisi buydu bana. Yani daha bütüncül bir çalışma, daha bütüncül bir karşılaştırmanın yarar sağlayacağıydı. Bu yüzden bunun hedef kitlesi de belki hem Avrupa'daki uzmanlar, Türkiye'deki uzmanlar ama genel olarak dünyadaki diğer uzmanların da fayda sağlayabileceği iyi politikaları öğrenip belki buradan birazcık kendilerine de çıkarım yapabilecekleri bir çalışma yapmaya çalıştım. Hı hı. 2023 yılı itibariyle de bitmiş oldu.
Tekrar hani tebrik ediyoruz ama doktora tezlerinde hani bir ana soru vardır. Senin araştırmandaki ana soru neydi?
Bizim hukuk çalışmalarında ana soru bir tane olmayabiliyor. Çünkü bizim alanın genelde konusu şu olur. Biz bir konuyu seçtiğimiz zaman o biraz daha bir şeyin hukuki rejimi oluyor. Benimkinin de hukuki rejimi aslında şu, ana sorusu yeşil elektriğin hukuki rejimini anlatmak. Farklı açılardan anlatmak ama buradan tabii tek bir araştırma sorusu çıkmıyor. Burada aslında 4-5 araştırma sorusu üst üste biniyor bazı konularda. Bizim alanda bir araştırma konusu belki bir makaleyi ancak kapsamını alabilir. Benim buradaki ilk önce bir tabii ki kuramsal giriş yapmak gerekiyor. Hem bu terminolojiyi açıklamak, hem de kuramsal olarak hem iktisat teorisinden teşvik nedir? Yani mesela işte orada teşvikler hakkında farklı kuramları da anlatmak gerekti benim için. Mesela teşvikler iktisatta iki şekilde görülüyor. Bazıları onu bir düzeltici mekanizma olarak çok gerekli görürken, bazıları da ancak çok zorunda kalınırsa uygulanabilecek bir ikinci en iyi olarak görüyor. Sonrasında hukuk kuramı vardı. Hukuk kuramı bakımından incelemek de bir açıdan biz biraz daha hani Almanya ve Türkiye'nin yakınlık kurduğu noktalardan bir tanesi. hukuk sistemimiz benzer. Yani çok benzer çünkü kıta hukuku uyguluyoruz. Hani Almanya, Fransa, Türkiye bu tür ülkeler aslında bir kıta hukuk sistemi uyguluyor ve aşağı yukarı da benzer modeller üzerinden gidiyoruz hukukken. Bu noktadan birazcık hem Avrupa Birliği hukukundan hem de bizim yerel hukuk sistemlerinden anlatmam, kuramı anlatmam gerekiyordu. Bunun üzerine içindekilerden de biraz hani bahsedebilirim. İkinci aşamada şuna geçmiştim. Dünyada şu anda uygulanan ana akım diyebileceğim teşvik mekanizmaları neler? Teşvik modelleri neler? Örneğin besleme mekanizmaları var. Doğrudan besleyip doğrudan teşvik verilebildiği. Fiyat simülasyonu diyebileceğim daha böyle daha fiyat bulucu mekanizmalar, daha piyasacı mekanizmalara doğru ve giderek serbest piyasaya doğru teşvik mekanizmaları bunları sıraladım aslında ve bunlara belki daha ek olabilecek daha düzenlemeci diyebileceğim bazı kolaylaştırıcı teşvik mekanizmaları da var. Şimdi teşvik sadece parasal mali olarak oluşmuyor. Yani vergi indirimi yapmak bir teşvik. Belki bir para vermek, bir işte kilowatt saat başına belli bir para katkısı sunmak da bir teşvik. Ama şu da bir teşvik. Örneğin yatırımı bürokratik açıdan kolaylaştırmak da bir teşvik. O süreci hızlandırmak da bir teşvik. Dünyada farklı modelleri de var. Bizde de bunun benzeri modelleri var. Bu gibi aslında bir ana akım bazı metotları saydıktan sonra da bunların asıl benim gelmek istediğim nokta iki ülke açısından. Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federasyonu bakımından yenilenebilir enerjiden kaynaklanan, ele getirilen elektriğin aslında, elde edilen elektriğin teşvikindeki ana sorunları ve buradaki ana sorunlar genellikle finansman bakımından oluyor. İki ülkede de. Bu iki ülkenin nasıl açtığı, iki hukuk sistemine nasıl aşıldığı fakat bunları aşarken de hem Avrupa Birliği hukuku bakımından hem Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ hukuku bakımından da nasıl sorunlar yaşadıkları ve bunu nasıl açtıkları. Son olarak tabii ki her doktora tezinde böyle bir aşama olması da bekleniyor zaten. Belli öneriler vermek, iyi önerileri sunmak, iyi deneyimleri sunmak ve belki biraz işte kısa orta vadede için öneriler sunmak şeklinde oluyor. Bu benim ama asıl en önem verdiğim problematik sorun her zaman bu finansman sorunun yeşil enerjinin teşvikine nasıl aşılacağı.
Evet. Peki ben burada çünkü senin kitabının devamında Dünya Ticaret Örgütü ve AB referanslarıyla kıyaslama diyor. Peki Dünya Ticaret Örgütü ve AB hukuku bu sorunun neresinde?
Almanya bakımından Avrupa Birliği hukuku zaten sorunun her zaman en üstünde oluyor. Çünkü Almanya sonuçta bir üye devlet olarak birçok konuda Avrupa Birliği'ne bağlı, Avrupa Birliği hukukuna bağlı. Ayrışabileceği çok çok az bir zemin oluyor. Türkiye bakımından Avrupa Birliği hukukunun yani farklı açılardan bizim için bir bağlam içeriyor. Şöyle yani biz hem bir aday devlet olarak bizi ilgilendiriyor ama bazı açılardan da aslında eğer sistemimizi giderek birbirine benzeştirmek istiyorsak bazı konularda bizim için de bir referans noktası. Buna Brüksel etkisi diyorlar hatta. Yani üçüncü ülkeler açısından Avrupa Birliği'nin mevzuatının veya politikasının nasıl etki doğuracağı. Dünya Ticaret Örgütü ise çok daha doğrudan bir etki her iki devlet bakımından. Çünkü her iki devlet de Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi. Her iki devlet de Dünya Ticaret Örgütü'nün yükümlülükleri bakımından doğrudan burada paydaş ve aktör. İkisinin de parça parça yaşadığı sorunlar olmuş dönem dönem. Üçüncü bazı devletlerin yaşadığı Kanada'nın, Hindistan'ın, Çin'in yaşadığı bazı Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlıkları bu devletlerin finansman sorunlarına da ışık tutuyor. Onlardan bahsedebiliriz belki ilerleyen aşamalarda. Ama bir etkileşim daha var. O da biraz daha aslında daha üst düzey bir etkileşim. Avrupa Birliği de aslında Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi. Şimdi Avrupa Birliği de Ticaret Örgütü'nün, Dünya Ticaret Örgütü'nün bir DTÖ'nün bir üyesi olarak onun da yükümlülükleri var. Ve bütün bu etkileşim içerisinde biz bazı aşamalarda sürekli olarak referans olarak Avrupa Birliği'ne, Dünya Ticaret Örgütü'ne veya Avrupa Birliği üzerinden Dünya Ticaret Örgütü'ne bakıyor oluyoruz.
Ben burada daha böyle saf bir soru sorayım. Neden Almanya ve Türkiye?
Bunun en başta benim için 2017'de ki kaynak problem şuydu. Yani iki devlet örneği karşılaştırmalı hukukta her zaman şu vardır. Yani öyle iki örnek buluyoruz ki biz genelde ya da iki üç örnek buluyoruz ki bunların hem benzerliklerinin olması lazım. Hem ayrıştıkları, kontrast yarattıkları ve bu kontrastın işimize yarayacağı bir iki örnek olması lazım. Türkiye ve Almanya nüfus olarak birbirine çok yakın. İkisinin de doğal kaynaklar bakımından benzeştikleri konular var. Yani ikisi de fosil yakıtlar bakımından öyle çok zengin değil. Kömür bakımından biraz değişebiliyor. Yani Almanya'nın belli bir rezervi var ama o rezervi çok kullanmak istemiyor artık. Ve iki devletin de aslında orta vadede planı yenilenebilir enerjiyi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sisteme dahil etmekti. Daha ben onu 2010'larda takip ederken bile bu her zaman zaten hem iki devletin de gündemindeydi. Almanya için daha da eskiye dayanıyor. Bu yüzden aslında finansal problemleri de ben gördüm zaten iki tarafta da. Yani Almanya her ne kadar hem kişi başına milli geliri hem toplam milli geliri bakımından daha kuvvetli görünse ve euro kullansa bile aslında orada da hem bürokratik olarak hem de proje finansmanı bağlamında benzeri sorunların yaşandığını gördüğünde tamam dedim. Yani bu işin gidip dayanacağı yer aslında teşvikler. Ki her iki devlette de, her iki ülkede de aslında teşviklerden bir aşamada vazgeçelim. Teşviklerin yöntemini değiştiriyoruz, miktarını değiştiriyoruz ama vazgeçmek çok mümkün olmuyor. Bu bana iyi bir konu olabilir, iyi bir karşılaştırma olabilir gibi gelmişti ki karşı taraftan da yani tez danışmanımdan ve işte DAD'den kabul aldığımda ben buna biraz daha motive olmuştum. 5 yılda bunun üzerine çalışmış, iki devlet üzerine çalışmış oldum. Hem Almanca hem Türkçe hem İngilizce olarak da bütün kaynakları bu şekilde karşılaştırmış oldum aslında.
Peki burada Almanya'nın bu yeşil elektriği, yenilenebilir elektriği nasıl teşvik ettiği ve bunun nasıl evrimleştiği konusunu sen nasıl gördün?
O benim özellikle aslında zaten tezin en önemli dayanak noktalarından biriydi. Çünkü öncü bir ülke aslında yeşil elektriğin teşviki bakımından. 1990'dan beri aslında çok ufak çapta başlayan bir programla sürekli olarak büyüterek, sürekli olarak sisteme dahil ederek aslında büyütmüşler. Bunu yaparken de anlatacağım bazı modeller var ama bunu yaparken Avrupa Birliği Adalet Divanı'yla sorun yaşamışlar, komisyonla sorun yaşamışlar, Avrupa Komisyonu'yla kendi içlerinde federal düzeyde çok fazla sorun yaşamışlar ama bunları hani Almanya'nın kitapta çok uzun anlattığım bir hukuki yolculuğu var burada. Ama temelinde şu var. Basitten daha komplikeye, daha merkeziden daha dağıtık bir yapıya ve daha basit bir yapıdan, daha tarife bazlı bir yapıdan piyasa bazlı yapılara bir geçiş var Almanya'da. Bu çok kolay bir geçiş olmadı.
Bunu hukuk mu zorladı, politikacılar mı zorluyor?
İkisinin arasında şöyle bir etkileşim var aslında. Yani hukuk hiçbir zaman kendi kendine var olup da bizim elimizde bir hukuki formül yok. Yani biz mesela anayasa şunu istiyor, işte x eşit artı y eşittir z gibi bir formülümüz olmuyor bizim. Ama şu vardı, anayasal olarak Almanya için her zaman tabii ki çevre hakkı her zaman çok önemliydi. Avrupa Birliği açısından Avrupa Birliği hukukunda da bu çok önemliydi. Bir de siyasi bakımdan da tabii ki çok bir temeli vardı zaten. 70'lerden beri vardı. Yani Almanya için iki konu çok gündemdeydi. Hem enerji vende dedikleri şey, bu enerji dönüşümü konusu bir gündemdeydi zaten 2000'lerin başından beri. Almanya için 70'lerde bütün bu çevre hareketinin başlangıcı nükleer karşıtı hareket. Aslında bir enerji politikası sorunundan kaynaklanıyor. O yüzden Anayasa Mahkemesi'nin, Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararların çok önemli kararları var bu konu. Yani enerji
nasıl bir sorun bu? Üzerine. Bunu açabilirsin istersen. Bu nasıl bir sorun var? Yani Anayasa Mahkemesi niye böyle bir karar verdi?
Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin şöyle verdiği kararlar var her aşamada. En nihayetinde iç hukukta siz bazı yasalar çıktığı zaman bunu sürekli olarak bir parti veya hani bir belli yollarla somut veya soyut norm denetimi diyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşıyabiliyorsunuz. Almanya'da genelde böyle oldu. Bunun son örneği Alman İklim Yasası'nın iptali olduğu örneği. Alman İklim Yasası'na Anayasa Mahkemesi Almanya'da yeterince hırslı değil diyerek, yani bu hedeflemeler yeterince hırslı değil diyerek iptal etti aslında. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin mantığına göre Alman Anayasası'nın getirdiği çevre hakkının ve iklimsel bakımdan dünyanın, gezegenin korunmasının gereği şu anda çok daha hırslı bir şekilde, çok daha agresif şekilde emisyonun kısılmasıydı. O yasa onu sağlamıyordu, onu iptal ettiler ve daha agresifi geldi onun yerine. Aslında hukuk yapıcı, hani hukuk uygulayıcıları da buna hakimler dahil. Tam olarak o politikanın yapılma sürecinin parçası. Yani Alman idare mahkemeleri de bu şekilde. Siz mesela birçok yerde taş kömürü maden genişletmeleri de problem oldu. Yani bunların ruhsatları iptal edildi. Bu süreçler durduruldu veya uzatıldı. Şebeke genişlemesi bakımından çok büyük problemler yaşandı. Yine iptal edilen birçok proje var burada. Ama tabii en ilginci not in my backyard fenomeni diyorlar. Hani benim arka bahçemde yapamazsın fenomeni. Türkçe'ye böyle mi çevirir bilmiyorum ama.
İstemezükçülük.
Evet. Rüzgar yani karada rüzgar enerjisinin kullanımında da mesela sorun çıktı. Paralel olarak. Yani Almanya'nın aslında ben kararlarını incelediğim zaman ve politikalarını incelediğim zaman zaman içerisinde rüzgardan giderek güneşe doğru politikalarını evritmelerinin en önemli sebebi rüzgar konusundaki yasal problemlerin çözülemiyor olması. Ve mahkemelerin aslında yargının bu konuda çok aktif olması, yani çok fazla iptal veriyor olması. Dolayısıyla aslında Almanya aslında rüzgar açısından daha belki merkeze alabileceği noktada güneşi daha fazla öncülüyordu.
Peki ama burada
bunun politik sonuçları oldu.
Peki bu garip bir durum değil mi? Mesela Anayasa Mahkemesi iklimde daha hırslı oluyor ama mahkemeler rüzgar, altyapı, iletim yatırımlarını sürekli iptal ediyor. Bu hani garip bir durum değil mi? Yani bir taraf seçmiş mahkemeler gibi geldi bana. Ama bir taraf bir tarafta, diğer taraf diğer tarafta. Yani bu bir politika yapmayı da zorlaştıran bir durum değil mi? Tabii ben bilmiyorum hukukçu olarak katletmiş olabilirim hukuku ama.
Orada yok. Orada aslında şunu söylemek lazım. Yani Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırırken ben kitapta da bir kısım olarak var. Hukuki bir karşılaştırma da yapıyorum. Bizim için Almanya biraz şöyle farklı. Almanya federal bir devlet. Birçok yapı dağıtık. Yani orada bizdeki gibi merkezi otoriteler tarihsel olarak pek yok. O yüzden mesela federal hükümet, yani en tepedeki hükümet bir politika geliştirdiği zaman ve belki tepedeki mahkemeler bir politikaya da aslında uyum sağladıkları zaman içerisinde yereldeki mahkemeler buna uymayabiliyor. Eyalet bazında. Bu özellikle şebeke, hani enterkoneksiyonların ilerlemesi, sınır ötesi ticarette de çok ortaya çıktı. Yani siz 3 tane ya da 2 tane eyaleti aşacak bir proje geliştirdiğinizde, örneğin Danimarka'ya doğru çıkacaksınız. O artık federal bir mesele. Ama yerele bağladığınız noktada orada o yerel mahkeme, her eyaletin kendi mahkemeleri var ve oradan bir iptal gelebiliyor. Onların kendi hukuku var çünkü aslında. Kısmen de olsa bir kendi hukukları var. Ama şu da var zaman içerisinde. Hukuk aslında değerlerin ve çıkarların dengelenmesinden ibaret. Yani iki kişi karşı karşıya geldiğinde onların çıkarını dengelemek zorundasınız. Hukuka, tabii hukuki ilkeler var orada. Ulusal çıkarlara karşı bireyin çıkarları, uluslararası çıkarlara karşı hem ulusal hem bireysel çıkarlar. Bunlar sürekli dengelenerek gidiyor. Yani siz bir hukuk sistemi olarak yenilenebilir enerjiyi, yeşil elektriği çok talep ediyor olabilirsiniz. Ama öyle bir proje karşınıza gelir ki oradaki rüzgar türbinlerinin yaratacağı zarar, işte oradaki ÇED raporlaması vesaire, etki değerlendirme raporlaması olumsuzsa orada o projeyi yapamaz hale getiriyor sizi.
Bu konuya tekrar
çok böyle katmanlı bir yapı aslında bu.
Bu konuya girmeden tekrar aslında senin daha belki önemli bulabileceğin bir konudan tekrar buraya hareket edelim istersen. Mesela alım garantisi. Almanya alım garantisi verdi. Verdi de hukuki olarak başına bir şey geldi mi? Ya içerideki tartışma neydi ki sen bunu tezde inceleyecek kadar değerli buldun?
Almanya'nın alım garantisi kendi başına, yani Avrupa'da birçok devlette zaten üye devletlerin önemli bir kısmı alım garantisi vardı, hala bazılarında var. Belli düzeyler altında hala hepsinde var galiba. Yani bilmiyorsam ama onun belli bir sınırı var. Şu ortaya çıktı alım garantisinde. Bu öncelikle bunun parasal kısmı, yani bunun teşvik kısmının Avrupa Birliği hukuku içerisinde belli sınırları var. Siz her Avrupa Birliği'nin bir teşvik hukuku var. State aid law deniyor işte. Devlet siz o teşvik yardımı hukukuna uymak zorundasınız. Devlet yardımları hukukunda onun sınırlarına uymak zorundasınız ve uymadığınız takdirde hem komisyonla hem de Adalet Divanı'yla en nihayetinde bir uyuşmazlık ortaya çıkmış oluyor. Bunu Almanya defalarca yaşadı. Yani asıl kanunları EEG, Neue Bayer Energiengesetz. Bunun bu 2-3 yılda bir yenisi yapılıyordu EEG'nin. Belli değişikliklerle beraber en sonuncusu 2023. Arada yaklaşık 3 kere komisyonda bir uyuşmazlık oluştu. Yani komisyon kabul etmedi. Sonra Adalet Divanı'nda onaylandığı, değiştirildiği kısımlar oldu. Bazı iptal edildiği kısımlar oldu. Günün sonunda, günümüzde geldiğimiz noktada o teşvik hukukunun esnediğini görürüz. Buna değinebiliriz belki.
İyi olur. Şimdi mesela açabilirsin şimdi.
2000'lerin sonları ve 2010'ların başı diyebileceğim zamanlarda bu teşvik sistemi birincisi Adalet Divanı ve komisyon tarafından düzenli olarak engelleniyordu. Bu kararlarda bu şekilde EYG'nin tüm karar dizilerinde EYG 2012'de de.
Neden?
9'da teşvik sınırları var çünkü. Threshold dedikleri. Bu teşvik miktarlarıyla alakalı sınırlarda büyük sıkıntılar yaşandı. İkincisi teşvik sınırlarının da ötesinde o teşvik sınırları uyulsa bile Almanya'nın Avrupa Birliği devlet yardımları hukukunu deldiği bir nokta vardı. Hı hı. Çok yüksek enerji tüketen bazı sanayi aktörlerine şeyi almıyordu. Bu tüketiciye yansıtılan teşvik katkısını yansıtmıyordu. Surcharge dedikleri işte EEG Umlage denilen.
Yeni
o evet yani o aslında birçok devlette, birçok ülkede uygulanan bir model. Sonunda yani ya vergi ödeyene yansıtacaksınız ya tüketiciye yansıtacaksınız. Almanya tüketiciye yansıtmayı seçmişti. Fakat en çok enerji tüketen sanayi kuruluşları buna çok sıcak bakmadıkları için onları oradan sürekli muaf tutuyordu. Belli miktarlarda. Bu tabii ki doğrudan bir aykırılıktı. Bir kere bu çok fazla tartışıldı. Onun yanında birçok açıdan bu kanunların, Almanların kanunlarının yine o Adalet Divanı veya yerelde birçok kere sorgulandığını gördük ama buradaki asıl problem dediğim gibi hem bu miktar hem yöntem hem de muaf tutulan bazı işletmeler bakımından oldu. Muaf tutulan bazı işletmeler bakımından da yine bir ülke çapında eşitleme mekanizması var aynı şekilde. Ülke çapında eşitleme mekanizması da aslında bir nevi belli kamu finansmanı mekanizmalarıyla belli sanayi aktörlerinin teşvik verilmesi haline dönüyor. Aslında siz sanayi politikasından ayıramıyorsunuz enerji politikasını bir noktada. Dünya Ticaret Örgütü'yle yaşanan problemlerin de çoğu buradan kaynaklandı. Siz onu götürdüğünüz zaman örneğin bir yerde evet ben yenilenebilir enerjiyi teşvik ediyorum ama ondan sonra bir çok yüksek enerji kullanan bir mesela demir çelik sanayindeki bir aktörü burada bulunan muaf, bunun bedelinden muaf tutuyorum dediğinizde iki şey yapmış oluyorsunuz. Birincisi bu aslında bir sanayiye verdiğiniz bir teşvike dönüşüyor. İkincisi siz o yükü sanayinin üzerinden alıp hane halkına yıkmış oluyorsunuz. O da tabii ki özellikle son 3-4 yıldır Almanya'daki en büyük sorunlardan birine dönüştü.
İşte burada da bu evrime sen nasıl bir evrim gördün? Hatta buradan nasıl bir evrime doğru gittiğini görüyorsun yeşil teşviklerin.
Almanya üzerinde konuşursak artık alım garantisinin büyük oranda terk edildiğini görüyorum. Bunu tespit ettim. Yasalar bakımından mı tespit ettim? Uygulama bakımından da tespit ettim. Bundan daha çok yani alım garantisinin daha farklı bir yöntemi olan feed-in premium. Bir prim yöntemiyle yani bir piyasa fiyatının oluşması ama o piyasa fiyatının üzerine bir teşvik verilmesi şeklinde bir sistem vardı. O ara bir modeldi aslında Almanya'nın. Belli bir süre korunduğu hala yine belli. Yani Almanya'da hala belli eşitlerle en ufak eşitte besleme alım garantisi onun bir üzerinde bu prim. Ama en temelinde en büyük volümde ki Almanya'da aslında enerji aktörlerinin sayısı çok fazla değil. Yani dağıtık bir yapı hedeflendi Avrupa Birliği'nde ama Almanya'da hala işte 5 şirket, 6 şirket veya 10 şirket çok aktif. Hem üretim hem dağıtımda. Orada baktığınızda artık ihale sistemine geçilmiş oluyor. Tendering diye geçen. İhalede çok büyük volümlerin aslında pazarlanması ve işte orada bir anlaşma yapılması, teşvikin bu ihalelerle dağıtılması. Çünkü yani enerji piyasası bir simüle piyasa. Aslında öyle bir gerçeklikte öyle bir piyasa yok. Biz o piyasayı hukuken simüle etmiş oluyoruz. Rekabeti de ihale yoluyla da simüle etmiş oluyoruz aslında. Çünkü anlık olarak o teşviki dağıtmak mümkün değil. O ihalelerle dağıtıyoruz aslında. Yine tabii piyasa fiyatının üzerine dağıtıyoruz.
Ya mesela ben bilmediğimden sorayım. Mesela 2023 yılında güneş yapacak olan bir insan nasıl teşvik alıyor Almanya'da? Veya bir de offshore'u sorayım. İkisini birlikte istersen cevapla.
Offshore için hem yerelde bütün aslında teknoloji spesifik olarak şu an ihaleler var. Büyük volümler için aslında. Şimdi bu bir hem yeni kapasite oluşturmak için ihaleler var. Hem halihazırda oluşmuş kapasitelerin önümüzdeki yıllarda alacağı teşvikler için garantiler var. Şimdi Almanya baştan itibaren aslında 10 yılla sınırlamıştı teşviklerini. Şimdi bunlar daha kısa süreli, 2023 itibariyle özellikle ve teknoloji spesifikten daha çok teknoloji neutral diyorlar. Yani teknoloji nötr ihale sistemine dönmeye çalışıyorlar. Yani artık güneş enerjisi santralleri kendi içlerinde, rüzgar santralleri kendi içlerinde, biyogaz kendi içinde değil. İstiyorlar ki herkes aynı ihalelere girsin. Ve burada bir teşvik miktarı için yarışsınlar. Fakat bu teknik o yani pratikte çok mümkün olmadığı için hala bu teknoloji spesifik ihaleler devam ediyor. Daha alt segmentlerde, daha az volümlerde eğer beslemenizin miktarı düşükse
Yani küçük
burada
tesisler için
çok
ya.
yani mikro veya işte daha böyle yani daha orta volümde diyeceğimiz şeylerde hala sizin alım garantilerine başvurabiliyorsunuz. Hala prim sistemine başvurabiliyorsunuz.
Peki,
Ama şu da var. 2023 itibariyle şunu ekleyerek
buyurun.
bitireyim. Artık Almanya'nın konuştuğu iki şey yenilenebilir enerji teşviklerinin sona erdirilmesi. Çünkü hani sektörel olarak burada bir argüman var. Artık yenilenebilir enerji finansal olarak kendi kendini finanse edebilir düzeyde deniyor. İkincisi hane halkının üzerindeki yükü azaltmak gerekiyor. Onu da hane halkına yansıtılan bedelleri kaldırarak harçları kaldırarak bunu vergilerden finanse etmek şeklinde 2023 yasasında biz bunu gördük Almanya'da.
Ben buradan hareketle şöyle bir şey söyleyeceğim. Son dönem tartışmalarından bir tanesi de yatırımların sürelerini kısaltılması. Hani bayağı da bir şey dönüyor. Hem şebeke yatırımları hem yenilenebilir yatırımlarının daha kısa sürelerde verilmesini öngören sanırım Almanya da bunu dile getirdi. Bu tip teşviklerde peki nasıl yapacaklar? Hani hem mahkeme kararları var hem o var. Ama diğer taraftan da yatırımları hızlandırmak istiyorlar. Finansal teşviklerin harici bu tip teşviklerdeki durumu nasıl görüyorsun? Nasıl gördün?
Ben bunun kitapta regülasyon yoluyla teşvik diye bir bölüm açmıştım. Bunları da yazdım aslında. Yani burada parasal bir teşvik sunmuyorsunuz ama yani mesela bu ruhsatlandırma süreçlerini hızlandırarak, kapasiteye girme süreçlerini hızlandırarak. Yani şu da bir teşviktir. Elektriği ürettiğiniz şebekeye verme önceliği de bir teşvik oluyor aslında. Yani o öncelik çok parasal karşılığı olan da bir öncelik çünkü. Şimdi Almanya'da baştan itibaren bu federal sistemden dolayı da bir sorun vardı. Yasaların uygulanmasından veya yargı kararlarından dolayı da. Ama şunu yaptılar. Tarihsel durumlarının biraz ötesine geçerek merkezileştirmeye başladılar bu süreçlere. İşte BNetzA, Bundesnetzagentur orada işte bu şebekelere bakan ajans bir bağımsız idari otorite olarak ortaya çıktı. Yetkileri azdı ilk başta. Sadece planlamacı olacaktı. Bazı ruhsatları verecekti ama 2023 itibariyle yani neredeyse bütün yetkileri eline almaya başladı.
Ya bu çok ilginç değil mi? Mesela biz 2000'li yıllarda başladığımızda pek çok kurumun kurulma sebebi İngilizcesiyle tek nokta dükkan yani yatırımcı gelecek tek noktadan tüm işlerini çözecekti. Aslında belki buna sen de yorum yapabilirsin. Mahkeme kararlarıyla böyle dağılmıştı. Değişik bakanlıklarla ben de karar vereceğim diye topa girmişti. Şimdi tekrar o 2000'lerin başındaki modele geri dönüş gibi bir ya ben öyle bir his var. Sen ama işi daha inceleyen birisin. Böyle bir noktaya mı gidiyor? Yani tekrar Bundesnetz Agentur bu işin tek yetkilisi mi olacak?
Hala tek yetkili değil ama yani ilk kurulduğu aşamaya göre çok daha iyi. Hala bir sürü bağımsız otorite ve yani şimdi bakanlık olarak bir bakanlık yetkili
Aslında bu
gözüküyor.
EPDK
Ama
gibi bir kurum yani.
evet ama yani bu Almanya için şunu söyleyeyim yani bizde bir EPDK veya bir rekabet kurulu bağımsız idari otoriteler diyoruz bunlara. Belki bizi çok şaşırtmıyor çünkü biz zaten baştan beri çok merkeziyetçi bir hukuk yapısına sahibiz. Almanya için Bundesnetz Agentur gibi federal düzeyde yetki kullanabilen ve neredeyse bütün sistemi parça parça eline almaya başlamış bir otorite. Evet 2000'lerin başındaki o tek aşamalı bir ruhsatlandırıcı otorite modelinde biraz dönüş oluyor. Ama şu da vardı. Bunu yargı çok sebep olmamıştı o dağılma aşamasına. Avrupa Birliği'nin politikalarına sebep olmuştu. Yani unbundling'in bir özelliği de aslında. İşte politika yapım süreçlerini ayıralım. İzin süreçlerini ayıralım. Her otorite bir konuya baksın. Mesela Almanya'da hala offshore rüzgar için başka bir otoriteye gidiyorsunuz. O işte denizcilikle alakalı otorite var orada. Yerelde yapacağınız bazı işlemler için hala yerel otoriteler var. Ama hani bir trend takip edersek, o trend evet sizin dediğiniz gibi daha işte tek noktadan sorunları çözücü ve belki işte o politikaları da biraz artık daha merkezde o teknik altyapıyla birleştirebilecek bir yapıya doğru dönüşüyor. Avrupa Birliği çapında da bu belki söylenebilir. Komisyon etrafında söyleyebiliriz belki bunu. Veya çevresindeki ülkeler bakımından da söyleyebiliriz. Ama orada dediğim gibi yani her zaman en büyük sorun bir siz planı yapıyorsunuz, bir master plan yapıyorsunuz en nihayetinde. O master planı uygulanmasında aslında sürekli bir işte bu mandate problem diye Avrupa'da çok konuşulur. Yetki problemi ortaya çıkıyor. Yani işte tarım arazilerinden geçiyorsa Tarım Bakanlığı, ormandan geçiyorsa Orman Bakanlığı gibi bazı hukuk sistemleri bunu çözmeye çok daha ehil. Bazıları daha arkadan geliyor. Almanya bence arkadan gelen devletlerden bir tanesi. Çünkü onların o sorunu çözmesi çok daha yavaş oluyor. Türkiye gibi ülkeler bence Türkiye gibi hukuk sistemleri biraz daha merkezci, Fransa'da buna dair daha şanslı bu konuda.
Peki Dünya Ticaret Örgütü bu tezin özellikle neresindeydi? Hangi Dünya Ticaret Örgütü kararlarını inceledin? Senin teorik bir kısım var tezinde de. Hani ben de içeriğini görebildiğim için sorayım. Biraz da Dünya Ticaret Örgütü bu sorunun neresindeydi?
Dünya Ticaret Örgütü elektrikle ilgili konulara yani çok geç vakitlere kadar girmedi diyebilirim. Bunun önemli bir sebebi var. Çünkü elektrik dünya çapında pazarlanan, yani uluslararası pazarlanan bir mal değildi. Dünya Ticaret Örgütü'nün kararları, yani Dünya Ticaret Örgütü deniz mahsulleriyle alakalı çok fazla karar vermişti ama elektrik konusunda çok bir karar yoktu aslında. Çünkü o çok fazla pazarlanmıyordu. Ama şu ortaya çıktı. İlk önce şuradan girdiler. Bazı teşvik mekanizmalarına, yeşil elektriğin teşviki mekanizmalarının içine yerli ürün kullanım şartları eklendi. Bu buradaki en önemli karar aslında Kanada ile ilgili verilen Ontario eyaletinin, işte Canada Renewable Energy diye geçen kısaca DTÖ'nün bu teşvik mekanizmasını appellate body'de verdiği karar. Bu kararda aslında ortaya çıkan sorun bir aşamada belki tam merkezde oturttu elektriği. İşte elektrik Dünya Ticaret Örgütü hukuku bakımından bir mal. Yani bir ticaretin yapabildiğiniz bir mal. Ama bir de şu var, elektriğin teşviki için verdiğiniz mekanizmalara bu tür yerli ürün kullanım şart ekliyorsanız elektrik ekipmanı da aslında konunun parçası haline geliyor. Nerede üretildiği, nasıl üretildiği, ne çeşitleri. Aslında Ontario eyaletinde verilen mekanizma bir alım garantisiydi. Bu alım garantisinin içinde yerli ürün, yani bu çok dünya çapında çok uygulanan bir modeldi. Çok fazla devlette sorun olmuş. Yani Çin,
Güney Afrika, Brezilya, hepsi.
Evet, yani işte Güney Afrika'da var, Çin'de var, Hindistan'da var, bir sürü model var. Bunların bazıları daha işte görüşme aşamasında consultancy diyoruz işte Dünya Ticaret Örgütü'ne çözüme ulaşmış, çekmişler çünkü keşfini. Bazıları devam etmiş. Bazıları gizli olarak devam ettirilmiş. Ama Kanada'nınki en literatürü en çok ilgilendiren konulardan biri oldu. O kararda şu söylendi. Dünya Ticaret Örgütü'nün uyuşmazlık çözüm mekanizması tarafından. Birincisi, elektriğin fiyatını başka yerlerdeki elektrik fiyatlarıyla karşılaştıramıyorsunuz. Bu karşılaştırmanın hiçbir anlamı olmuyor. Yani bunun bir market, piyasa karşılığı yok. Market equivalent'i yok aslında. Neden yok? Çünkü elektrik aslında o kadar kamusal düzenlenmiş, o kadar kamusal altyapıya bağlı ve girdileri ve diğer maliyetleri o kadar değişken bir yapıda ki Ontario'daki elektrik fiyatıyla bizim Avrupa'daki veya işte Çin'deki elektrik fiyatını karşılaştırmamızın bir önemi yok dediler. Bize bir hukuki yarar sağlamıyor dediler. Bunun sebebi de şu, hukuki yarar sağlamıyor. Çünkü en nihayetinde bütün o kamusallık, yani elektrik piyasasının tamamen kamusal olması, kamusal olarak ağır bir şekilde düzenleniyor olması, kamusal teşviklerden her aşamada yararlanıyor olması, büyük oranda aslında altyapının da bir tek altyapı olarak kamunun elinde olması ve girdilerin çok değişik olması, tüketici yapısının çok değişik olması sebebiyle nihayetinde Ontario örneğinde Dünya Ticaret Örgütü fiyatı karşılaştırmayı, yani bedellemeyi ve teşvikin miktarını karşılaştırmayı mantıklı görmedi. Ama şunu yaptılar. Bunun bir adım ötesine geçtiler. Dediler ki buradaki asıl problem, ki aslında şikayet edenlerin de en büyük derdi oydu. Bu teşvik mekanizmasına ekli olan yerli üretim teşvikleri. Bu yerli üretim, yerli üretilmiş ekipmana verilen teşvikleri aslında konu edindiklerinde. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün bir kurucu anlaşması var, GATT var. Hı hı. Bu kurucu anlaşma bir ek olarak SEM diye işte teşviklere ilişkin bir sözleşmesi daha var. Bir ek sözleşmesi daha var. Bunların hepsini biz de tarafıyız. Almanya tarafı, Kanada tarafı oluyor. Bu anlaşmalar çerçevesinde bakıldığında sizin bir ekipman üretimine ya da dünya çapında ticareti yapılan bir mala belli bir teşvik verip yerelleştirmeye çalışmanız için bir meşruiyetinizin olması lazım, bir gerekçenizin olması lazım. Bu gerekçeler aslında işte GATT'ın 20. maddesinde sayılmış. Ben bunları da kitapta inceledim. Bunlardan bir tanesi mesela ilginç bir örnek. Tükenebilecek doğal kaynakların korunması. Şimdi bunu söylediğimde çok belki mantıklı gelmiyor. Bu aslında işte deniz mamulleriyle alakalı konuşulmuştu başka kararlarda. Ama mesela Amerika'nın bir dizel kararı var. Amerika hakkında verilmiş bir dizel kararı var. O kararda şu dendi. Aslında atmosfer bir tükenebilecek bir doğal kaynaktandı. Atmosferin korunması için bu tür önlemler alınabilir diye Amerika'nın dizel, yani dizel ithalatında belli şartlar koyması ve yerli dizeli belki öncülleyebilmesine izin vermişti Dünya Ticaret Örgütü. Buna benzer bir çıkış yolu var mı tartışması yapılabilirdi Ontario'da, ama Ontario'da o meşruiyeti bulamadı. Kanada da onu çok savunamadı. Bu daha sonra birçok kararda ortaya çıktı. Yani bu işte GATT'ın 20. maddesi gereği, özellikle çevresel faktörlerden, çevrenin korunması sebebiyle bu savunuldu. Hindistan bunu şöyle savunmaya çalıştı ki literatürde ona yazılmış da bu. Belki ona dayanarak savunmuşlardı. Bir yeşil endüstri oluşturmanın hem iklimi hem çevreyi koruyucu bir faktörü var. Yani Hindistan'ın bir yeşil endüstrisinin olması gerekli. Hı hı. Ve bunun için de bir teşvik mekanizması aslında dünyayı da koruyucu, gezegeni de koruyucu. Hı hı. Bizim Hindistan'ın çevresini de koruyucu bir işlevi var. Bu yüzden bu teşvik mekanizmasının yararı var dendiği noktada. Oradan da çok bir sonuç alınamadı. Sonuç olarak Hindistan o teşvik mekanizmasında biraz onların bir güneş paneli üretim teşvik mekanizması vardı. Onu biraz geriye çekmek zorunda kaldılar. En nihayetinde günümüzde şöyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Dünya Ticaret Örgütü'nü bu konuda çok fazla tetikte tutuyordu. Dünya çapında Dünya Ticaret Örgütü'nün belki de hamisi durumunda vardı, ama günümüzde Amerika Birleşik Devletleri çekildi biraz. Şimdi Avrupa Birliği de yeşil mutabakatını artık daha endüstriyel bir planlamayı eklemeye çalışıyor. Benim incelediğim asıl konu buydu. Ama şu ikinci bir konu olarak ortaya çıkacak. Elektriğin ticaretini yapmaya başladığımızda daha büyük volümlerde. Şu an ben incelediğimde dünya çapında %1-2 düzeyinde gidiyordu. Yani ulusal çapta üretilen elektriğin %1 veya 2'si dünya çapında ticareti yapılıyor. Çok hani görmezden gelinebilecek bir miktar. Böyle miktarlarda kimse Dünya Ticaret Örgütü'nde şey yapmıyor. Orada gitmekle uğraşmıyor. Ama bu miktarlar arttığında biz şunu görmeye başlayacağız. Bir kaynak devlette verilen elektrik teşviklerinin hedef devlette, hedef piyasada konu edildiğini, bir rekabetçiliği bozucu, rekabeti bozucu olarak algılandığını ve belki bunun tartışılığını göreceğiz. Bunların hepsini Dünya Ticaret Örgütü'nün modernizasyon planıyla bağlantılı söylüyorum. Çünkü o Dünya Ticaret Örgütü hukuku da bitmiş bir hukuk değil. Yani yeni hukukları da, yeni kararları da oluşacak, yeni hukukları da oluşacak. Bu tıkanıklığın da aşılacağını düşünüyorum. Orada bir tıkanıklık var şu anda, ama mesela başka bir örnek, bu hukukun ne kadar aktif olduğu ile ilgili bir enerji şartımız vardı bizim. Enerji şartı şu an çok aktif olamaz. Şu an çok aktif olamaz. Yani bizim hukukumuz, yani bu enerji sektörü ne kadar dinamikse enerji sektörünün hukuku da daha az dinamik ama yine çok dinamik. Peki, onu takip ediyoruz.
Peki Almanya'nın Dünya Ticaret Örgütü'yle hani referans olarak kıyasladığında Almanya'da neler inceledi Dünya Ticaret Örgütü kararları kapsamında?
Almanya'nın Dünya Ticaret Örgütü'yle doğrudan bir uyuşmazlığı olmamış. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir üye devleti olarak genelde Avrupa Birliği'ne karşı gidilen bazı konularda belki incelenebilir. Almanya açısından genellikle hani Almanya'nın başını ağrıtan şey genelde Avrupa Birliği'nin diğer üye devletleri oluyor. Ama şu var, şunu görüyoruz artık. Almanya bakımından da bunu söyleyebiliriz. Dünya Ticaret Örgütü hukukundan baktığımızda artık Almanya'da da, yani Almanya eskiden Dünya Ticaret Örgütü hukukunda çok sıkı uygulayıcılarındandı. Yerel teşvikler konusunda o konuda çok dikkatli davranıyordu. Sadece bu enerji fiyatları üzerinden sanayiye teşvik vermede belki bir sorun vardı ama onu çok iyi gizlemeyi başarmışlardı. Şu anda giderek daha açık teşvik mekanizmaları, sanayiyi almayla tutabilmek için, çünkü enerji fiyatları arttıkça ve o rekabetçilik azaldıkça sizin artık başka türlü bunu bir dengelemeniz gerekiyor. Şu anda artık Almanya'da tartışılan şey Avrupa boyutuyla beraber sanayiye açıkça teşvik verilmesi. Fakat bunun elbette Dünya Ticaret Örgütü hukukuyla uyumlu yapılması. Burada şunu söyleyebilirim bir örnek olarak. Belki daha spesifik bir örnek.
Peki nasıl Almanya uyumlu olacak bu arada? Yani bunda sen cevabını unutma. Nasıl uyumlu hale getirecekler? Bunu da eklersen sevinirim.
Şimdi örnek olarak vereyim. Güneş paneli teknoloji, yani fotovoltaik teknolojisi konusu Almanya öncü devletlerden, öncü ekonomilerden bir tanesi. Bilimsel açıdan özellikle. Bu konuda hatta belli bir volümü de var tarihsel olarak baktığınızda. Fakat bu kapasiteyi çok hızlı bir şekilde Çin'e kaybediyor. Bunu takip ettiğiniz zaman bu arada Alman kamuoyunda çok tartışıldığı için bu örneği veriyorum. Yani bunu çok tartışıyorlar. Biz güneş paneli sanayimizi niye kaybettik?
Evet.
Ve nasıl geri getirebiliriz diye. Gelinen noktada vardıkları şey şu. Şu anda Dünya Ticaret Örgütü'nün hukuku adil değil. Bu bize çok tanıdık geliyor. Çünkü biz bunu daha önce gelişmekte olan ülkelerden duyduk. Gelişmekte olan ekonomilerden duyuyorduk. Hindistan'dan duyuyorduk, Çin'den duyuyorduk. Bu sefer bunu Almanya söylemeye başladı. Belki Amerika'da hatta dillendiriyor bunu. Bu hukukun daha adilleştirilmesi lazım. Aslında biz hukuku uyalımdan ziyade hukuk bize uysuna doğru gidiliyor şu an. Dünya Ticaret Örgütü'nü modernize etmeye çalışıyorlar. Gerçi enerji şartında da bir modernizasyon çabası oldu ama sonuçlanmadı.
Üyesi kalırsa.
Evet. Şunu yapabilirsiniz ama. Yani gerçekten bir sanayi teşviki veriyorsanız bunun diğer devletlerdeki etkisini minimize edecek şekilde, azaltacak şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani iş tüketime bunu sevk edebilir ama bu iş tüketiminde de diğer devletlerin ürünlerine karşı çok büyük bir ayrımcılık yaratacak şekilde dizayn etmezseniz kurucu anlaşmada GATT'ta bazı işte dediğim gibi hem madde 20 gereği bazı istisnalar var, bir de kamu alımları istisnaları var. Buraya dayandırmak mümkün olabilir. Ama şey söyleyemiyorum. Yani bir 2 artı 2 4 gibi söyleyemiyorum bunu. Olay bazında bakılması lazım. Yani o olay bazında incelenebilecek bir şey. Her devlet için böyle bir sorun var. Yani şu anda biz bir ticareti yapılan herhangi bir ürünü teşvikle sanayisini kendimize getirmek, yerelleştirmek istiyorsak bunun Dünya Ticaret Örgütü bakımından çok fazla problemi var.
Evet.
Avrupa Birliği'ndeki problemler başka bir kanaldan sevk ediyor ama orada işte bizim hem belki işte 20. madde gereği çevresel koruma hükümlerine dayanmamız, o istisnalara dayanmamız, belki yeşil kamu alımları dediğimiz, işte green procurement dediğimiz kanaldan gitmemiz. Ama bir yandan da işte herkes için geçerli, Almanya için de geçerli. O bir hukuk diplomasisiyle artık bu hukukun tekrar düzenlenmesini tartışılacak.
Ben aslında yeşil kamu ihalelerinde askerinin alımları, ki bunu Pentagon çokça yapıyor, bizim de bir makalemizin konusuydu. Oldukça volümlü bir aslında bir teşvik imkanı var. Bu arada artık son soruya geçeyim. Seni de çok yorduk ama biz kendi aramızda çok konuştuk bunu ama zaten Türkiye'yi anlatıyorsun kitapta. Bir gelişmekte olan ülke alalım dedik. Mesela Tunus. Sen Tunus'ta bakan oldun. Senin tezinden çıkan ana mesajlarla nasıl bir yeşil elektrik çerçevesi politikası tasarlarsın? Çünkü COP28 tamamen bunlarla ilgili olacak. Uluslararası Enerji Ajansı bir sürü finansman raporu yazdı. Birçok birlikte yazıyor. Sen bu önümüzdeki günlerde gündemimizi meşgul edecek bu konuda sen olsan ne yapardın?
Benim önceliğim şu olurdu. Birincisi elektrik üreten her teknolojinin ve bu teknolojilerin belki alt segment teknolojileri de var. Hı hı. Ve bunların bu belli bir kapasitelerle inşa ediliyorlar. Hı hı. Burada bir kategorizasyon yapıp aslında belki biraz Alman modeline yaklaştırırdım bu konuda. Çok düşük düzeylerde belki alım garantisi verip. Onun bir üzerinde daha fiyat bulucu diyebileceğimiz, fiyatı keşfedici bazı mekanizmalar belki. Örneğin bir piyasa fiyatını oluşturup, buradaki tabii artık merkezi bir alım satım yapabilecek bir piyasanız olduğunuzu varsayıyorum. Tunus'ta vardır muhtemelen. Onun bir üzerinde belki işte ona bir prim verilmesi, bir teşvik verilmesi. Onun bir üzerinde artık daha büyük çapta volümlü, lisanslı diyebileceğimiz daha büyük ruhsatlı projelerde hem de uluslararası katılımlı olacak projelerde ihaleyle daha incelikli bir inceleme yapılması, burada daha teknoloji spesifik bir ihalenin öngörülmesi. Ama bunun bu şey tarafı, benim tezde fiskal diye geçiyor, yani mali tarafı. Bir de mali olmayan regülasyon bazında bir durum var. Belki şu, bütün ruhsatlandırma süreçlerinin bir nevi aşamalarının belirlenmesi ve azaltılması, bürokrasinin azaltılması gerekli orada. Fakat bu bürokrasiyi azaltırken şunu yapamazsınız. Bazı korunması gereken değerler var. Örneğin çevrenin korunması bunlardan biri. Kamu maliyesini korumanız lazım. İşte tüketicileri korumanız lazım. Bizim bu bütün bu büyük projelerde işte paranın karşılığında alınan değer çok önemlidir oransal olarak. O para karşılığı alınan değerin artık hesaplanabilmesine dair çok iyi bir alt mevzuat hazırlardı. Yani orada belki bunu birazcık denklemleştirirdim. Biraz matematikselleştirirdim ama çünkü proje bazında bakıldığında çok, yani olay bazında bakıldığında herkesin öne sürebileceği belli argümanları oluyor ama ben artık şunu düşünüyorum. Bir noktada Almanya gibi biz teşviklere ihtiyaç duymayacak bir sektörden bahsediyoruz burada. Şunu hesaplamamız lazım. 10 yılsa 15 yıl bizim yatırmamız gereken, piyasaya aktarmamız gereken meblağ ve belki kolaylıklar şunlarsa, bunları en efektif şekilde nasıl kullanır? Bu iktisadi bir problem. Evet. Hukuk tarafı da şu şekilde, bütün bu iktisadi çözümün alt mevzuata çok detaylı bir şekilde aktarılması lazım. Ben şeyden yanayımdır genelde. Biz buna kazuistik mevzuat diyoruz. Detaylı mevzuat. Üst mevzuatın daha çerçeve olması ama alt mevzuatın detaylı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz bir ruhsat veriyorsanız bu ruhsatın uyumuyla alakalı detaylı bir sizin elinizde bir çerçeve olması lazım. Ve sonuç olarak bir de şu, mesela Tunus örneğinden bahsedeyim. Benzeri bir örnek başka devletler için de söylenebilir. Uluslararası ticaret yapılmaya başlanacak bir maldan bahsediyoruz, bir metadan bahsediyoruz, elektrikten bahsediyoruz, yeşil elektrikten bahsediyoruz. Burada artık yavaş yavaş iki şey daha ortaya çıkıyor. Yani bütün enerji ekonomisi dünyada değişiyor şu an. Yani bütün bildiğimiz işte merkezi, kamunun elindeki ve işte yerel bir ekonomiden daha uluslararası ticareti yapılabilen, daha dağıtık ve depolamanın da eklendiği, yenilenebilir enerjilere daha fazla yüklenen bir ekonomi konuşuyoruz. Bunun da en güzel yolu bence uluslararası anlaşma, ikili anlaşmalarla. Bu ikili anlaşmalarla aslında çevre devletlerle bu enterkoneksiyonun sağlanması ve bu enterkoneksiyonu özellikle yeşil elektriği, yani yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden elektriği sertifikasyonla öncelik verilmesi. Yani bizim Tunus'ta mesela şunu yapardım, gerçekten çok iyi bir sertifikasyon mekanizması kurardım. Yani yeşil elektriği, yeşil elektrik sertifikası veriyorsam o sertifikanın dünya çapında güvenilir yapar. Sertifikaların dünya çapında güvenilir olması ve bu sertifikaların aslında dünyada farklı piyasaların ticaretinin bile yapılabilmesi söz konusu olur. Burada yani çok iyi bir sertifikasyon mekanizması, yeşil enerji sertifikasyonu mekanizması, yerinde denetim. Gerektiği anda dediğim gibi gerekli yaptırımları uygulayabiliyorsanız, bir caydırıcılık oluşturabiliyorsanız ve işte ikili sayım vardır işte, double counting olmasın hani derler. Teşvikleri de aynı zamanda tek bir teşvik vermeniz lazım aslında. Yani her mesela bir elektriğe siz bir belli bir sayı, bir miktarda elektriğe iki kere, üç kere teşvik vermemeniz gerekiyor. Bu Avrupa'da en çok konuşulanlardan biri. Hem üretimde teşvik verelim, sonra depolamada teşvik verelim, sonra ticaretinde teşvik edelim gibi. Üç kere teşvik olmasın, mükerrer teşvik yapmayalım. O yüzden teşvikin hangi aşamada kime verileceğinin tespiti çok önemli ama en nihayet en önemlisi de şu, buna çok dikkat ederdim böyle bir devlette. Hane halkına çok yüklendiğinizde, yenilenebilirlere geçişte, yani yeşil elektriğe geçişte, o politikanın toplumdaki tüm desteğini yitiriyorsunuz. Şimdi Almanya'da en çok konuşulan şeylerden biri bu. Sizin aslında o yükü hem daha fazla tüketenlere verimlilik bakımından dağıtabilirsiniz. oransal olarak ve biraz da aslında tüketiciden biraz alıp biraz daha kamu maliyesini yükleyeceksiniz ve kamu maliyecileri kızacaklar biliyorum ama o kaynağı biraz oradan çıkarmazsak o politikayı sürdüremiyorsunuz çünkü.
Peki sana soracağım bir sürü soru var aslında ama süreyi de biz aslında düşündüğümüzün çok üzerine çıktık. Bunlardan bir tanesi senin yorum yapmanı istediğim bir konu. Sınırda karbon vergisiyle ilgili ne tartışmalar dönüyor? Senin tezin kapsamında yeşil elektrikle alakalı. Çünkü sınırda karbon vergisi anladığımız kadarıyla elektrik de dahil.
Bu aslında benim tezimin son aşamada yenilediğim ve koyduğum başlıklardan biri oldu. Yani tezimi bitirdiğimde henüz o başlık çok ortada değildi ama ben sonra kitaba çevirirken o başlık ortaya çıktı kendi kendine. Şimdi dediğim gibi elektrik bir mal ve eğer o elektriği siz Avrupa Birliği'ne ihraç ediyorsanız, yani şu bir sorun değil. Siz üçüncü bir ülkeye ihraç ediyorsunuz. Orada onunla bir mal üretiliyor ve Avrupa Birliği'ne satılıyor. Kısmı muaf. Ama doğrudan elektriği ihraç ediyorsanız burada evet. Yani SKDM, sınırda karbon değerlendirme mekanizması aslında bu bir gümrük vergisi bir anlamda. Bu açık söylemek lazım. Yani ismi birazcık bu şekilde konulmuş ama bir gümrük vergisi. Karbon bazlı gümrük vergisi. Bu literatürde olan bir şeydi zaten. Tartışılan bir şeydi. Avrupa, Amerika'da tartışılıyor bu. Bu işin içine girmiş oluyor. Şimdi hala bizim elektrik satışıyla ilgili dediğim gibi %1, %2 dünyada bizde de galiba o düzeylerde çok büyük bir volüm yok. Ama bu volüm arttıkça biz artık daha fazla elektrik satıyor oldukça veya başka devletler Avrupa Birliği'nin etrafında daha fazla elektrik satıyor oldukça o elektrik tabii ki SKDM'den, yani SİBEM'den gündeme gelecek. Şu söz konusu olacak bizim için. Sertifikasyona geri döneceğim burada. Yeşil elektriği sertifikasyonunu yapabiliyorsanız düzgün bir şekilde ve emisyonunu ispatlayabiliyorsanız aslında sizin işin yarısını yapmış oluyorsunuz. İşin diğer yarısı kendi içinizde bir karbon belki karbon fiyatlama sistemi kurabilmeniz. Ama zaten yenilenebilir enerjinin özellikle mesela rüzgar veya güneşten bahsedelim. Bir sertifikasyonu sağladığınızda zaten bu birçok açıdan yeterli olacak. Bunun emisyonu çok düşük çıkacak çünkü. Yani son çıktı emisyonu çok düşük olacak. Orada zaten bizim o default dediğimiz temel işte bir SKDM düzeyi olacak. Onun çok altında kalacaksınız. Bu çok büyük bir kar. Bunu aslında siz mesela Tunut için söyleyeyim tekrar. İtalyan piyasasına soktuğunuzda bunu veya Avrupa piyasasına soktuğunuzda elektriği bu çok rekabetçi bir elektrik olacak. Bu tam orada devreye giriyor. Ama dediğim gibi o sertifikasyonun sağlanması, o idari mekanizmanın ve işte o mevzuatın sağlanması işin büyük kısmı.
Burada dinleyenler, benim sessiz kalmamı bazıları tanıyanlar garipseyebilirler. Evet, ben de kendi sessiz kalmamı garipsiyorum. Çünkü ben de bunların pek çoğuna katılmayabilirim. Ama bir konu daha var. Bunu sormadan kapatamam. Almanya'da bu kadar mahkeme karşı çıkıyor yatırımlara vesaire. Neden bir çevre ve enerji ihtisas mahkemesi kurmuyorlar merkezi? Tüm bu işlemler oradan yürüsün diye.
Bu aslında şundan kaynaklanıyor. Yani ihtisas mahkemelerin genelde bir daha büyük bir mahkemenin altında kurulur. Vardır yani ihtisas mahkemesi kurmakta yasal olarak hani anayasa olarak bir engel olmadığı için yapılabilir ama sizin o konuyu nasıl irdelediğinize bağlı. Yani bir enerji ve çevre dediğinizde mesela enerji tarafının çok fazla bir dava türü var. Çevre tarafında çok fazla dava türü var. Biz de bunların büyük çoğunluğu işte Danıştay'ın yani idari yargının altına düşer mesela. İşte bir kısmı sözleşmelerle alakalı boyut Yargıtay'ın altına düşer. Orada bir içtihat oluşmuştur. Yani yıllar içerisinde. Almanya'da da bu böyle. Şimdi Almanya'da idare mahkemelerinde veya anayasa mahkemesinde bir kısmen de orada tabii ki oranın Yargıtay'ın alan özel hukukunda belli bir içtihat oluşmuş. Siz bu içtihattan faydalanıyorsunuz. İhtisas mahkemesi kurduğunuzda sizin istediğiniz şey belki o sorunların daha spesifik bir bilgiyle çok daha isabetli çözülebilmesi. Fakat dediğim gibi bu tür değişiklikler hukuk sistemlerinde çok yavaş gerçekleşiyor. Yani hukuk aslında yavaş, arkadan gelen bir şey genelde. Yani bütün bu ciddi bir yargı reformu. Bu yani bizim mesela Danıştay için rekabet uyuşmazlıkları için çok konuşuldu mesela. İşte rekabet uyuşmazlıkları için iktisat mahkemesi olsun ama her konu için bunu söyleyebiliriz. Mesela tüm kamusal yatırımları için bunu söyleyebiliriz. Altyapı yatırımları için bunu söyleyebiliriz. Bunlar birbirine bağlantılı. Birçok ülkede şu şekilde yapılıyor. daireler bazında bir dağılım var. Yani bazı daireler daha iyi anlıyor oluyor konudan ve ona daha çok bakmış oluyorlar zaman içerisinde. Yani belki o
Buyur.
Almanya'da tabii ki benzeri. Yani Almanya'da tabii ki orada da belli bir iş dağılımı var. Yani biz buna iş dağılımı diyoruz. Orada bir o şekilde bir iş dağılımı yapıyor. Bizde de var. Tabii ki her zaman %100 uyulamıyor ama hem yerelde. Şimdi yerelde tabii çok uyulamıyor. Yerelde bazen gidiyorsunuz tek bir mahkeme var orada. Ama merkezde özellikle kanun yolunda zaten bu tür bir ihtisaslaşma var ama adını çok koymamış. Doğru. Yani belki evet bu düşünülebilecek bir öneri.
Şu manada yıllar önce Almanya'da böyle bir tartışma gündeme gelmişti. Ben de oradan atıf yapmıştım. Ama bu güzel podcast'imizin son sözünü size verelim. Ne eklemek istersin?
Ben şunu eklemek isterim aslında. Biraz da bilimsel bir açıdan
Tabii.
baktığımda şunu görüyorum. Bütün bir tartışmanın bazında, yani biz bu tartışmaları çok fazla ekonomi veya hukuk veya işte mühendislik bakımından yapıyoruz ama bunların arkasında çok fazla görünür veya görünmez siyasi tartışma, Avrupa'da mesela siyasi tartışmalar var orada. Yani bizim mesela enerji tartışması, nükleer enerji tartışması Almanya, Fransa arasında bir şey değil. Siyasetten muaf tartışma değil elbette. Bunların hepsini birlikte okumamız gerekiyor. Benim tezimde belki yaşadığım zorluk şuydu. Bir hukukçu olarak diğer sosyal bilim alanlarına ve hatta gidip biraz da teknik kısmına bakmak zorunda kaldım. Belki böyle genç arkadaşlara, benden daha gençtim, arkadaşlara tavsiye olarak bunu yapabilirim. Hani enerji hukuku, enerji politikası çalışacaklarsa bütün alanlardan bir şeyler bilmek gerekiyor. Ancak o şekilde kavranabilecek bir alan.
Hocam çok teşekkürler, vakit ayırdın. Ben çok faydalandım. Umarım dinleyenler de faydalanmıştır. Çok sağ ol.
Ben çok teşekkür ederim. Parladığınız için Barış Bey.
Teşekkürler. Sağ ol.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.